Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla Hacegan'dan Mektuplar programından hepinize merhabalar. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum ve buradan bütün dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Evet, değerli dinleyenler, geçen hafta 140. mektupta kalmıştık. Bu hafta 140. mektuptan devam ediyoruz. Ben de izninizle başlamak istiyorum hocam.
Eyvallah, buyurun efendim.
Sevgili dostum, elem ve sıkıntı muhabbetin gereklerindendir. Fakirliği, dervişliği seçene elem ve gam mutlaka lazımdır. Buyurun hocam.
İmam Rabbani Hazretleri tabii tasavvufun bazı zor hadiselerini çok kolaylıkla açıklıyor. Şimdi tabii sadece tasavvuf değil. Bir insan İslam'a girdiyse, Müslüman olduysa elem ve sıkıntılar gelmeye başlıyor. Niye?
Evet.
Öncelikle elem ve sıkıntı, nefse dur diyorsunuz. Nefis bir şey yapmak istiyor, yapma diyorsunuz. Şunu içeceğim diyor, içme. Buraya gideceğim diyor, gitme diyorsunuz. Böylece ne yapıyorsunuz? Nefsinizi boyunduruk altına almış oluyorsunuz. Bu evet. İnsanın kendi iç hayatındaki sıkıntılar. Bir de dışarıdan gelen sıkıntılar var. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, özellikle peygamber kıssalarına baktığımızda, bütün peygamberler elem ve sıkıntı çekmiş. Hem de elem ve sıkıntını en yüksek dozda, orantıda çekmiş. Yani bizim gibi böyle ufak tefek elem ve sıkıntılar değil. Bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam çocuğunu bırakıyor Mekke'de, İsmail'in, değil mi? Ne kadar zor bir şey için hanımını, çocuğunu bırakıp ıssız bir yerde bırak. Hatta Hacer validemiz diyor ki, İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Allah'ın emriyle mi bırakıyorsun? Diye soruyor yani.
Evet.
Nuh Aleyhisselam hakeza. Bütün peygamberlerin hayatında müthiş sıkıntılar var. Peki niye? Yani Allah-u Teala hem kulunu seviyor. Özellikle peygamberleri çok seviyor tabii. En başta peygamberler, ondan sonra veli dostlar. Peki niye bunlara sıkıntı, bela, musibet geliyor? Bunu açıklıyor mektup. Ama bu mektubun bizim için en gerekli tarafı, modern insan psikolojisi bugün maalesef hep rahat, hep böyle hedonizm dediğimiz nefsin zevklerini istiyor bugün. Yani gayet mütedeyyin Müslümanlar arasında bile kimse sıkıntı, elem çekmek istemiyor. Halbuki sıkıntı ve elemler, tabii ki bunları biz istemeyiz Allah'tan. Allah'tan sağlık, afiyet isteriz ama esas insanı yetiştiren de sıkıntı ve elemlerdir. İnsanı olgunlaştıran bu hasletlerdir. O yüzden İslam alemi ve Müslümanlar her zaman elem ve sıkıntının çemberinden geçmiştir. Biz de geçtiğimiz zaman sabredelim.
Evet.
Böyle isyankar olmayalım. Maalesef bu çok bugün çok görüyoruz. En ufak bir sıkıntıda, en ufak bir elemde Allah'a, kullara karşı isyan hemen başlayıveriyor.
Evet hocam. Sana olan aşkımdan maksat eza çekmektir. Yoksa mutluluk sebepleri çoktur. Sevilen, kendisini seven birinin olmasını ve sevenin başkasıyla olan ilişkisinin tamamıyla kesilmesi için kendisinden başkasında sükunet bulmamasını ister. Burada mutmainlik, mutmain olmamadadır. Lezzet yanmaktadır. Karar, kararsızlıktadır. Rahat, yararlı olmadadır.
Rahat, yaralı olmaktadır.
Yaralı olmaktadır.
Evet, şöyle. Evet. Şimdi Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman Allah gayurdur diyor Allah Resulü. Allah-u Teala... Kıskanç kelimesini kullanmak istemiyorum ama yani kulunu kıskanır. Neden kıskanır? Kulunun kalbinde başka sevgiler bulunmasını istemez. Düşün ki bir mümin kul, kalbinde dünya sevgisi var. Belki malını çok seviyor. Belki vücudunu, sağlığını, güzelliğini çok ön plana çıkarıyor. Belki ailesini, eşini gereğinden fazla seviyor. Ne demek gereğinden fazla sevmek? Yani diyelim ki Allah'ın emriyle ailesinin istediği çarpıştığında, karşı karşıya geldiğinde ailesinin dediğini yapıyor mesela.
Ailesini seçiyor.
Çocuğunun peşinden gidiyor mesela. Allah'ın emirlerini bırakıp evladının bir nahoş isteğini yerine getiriyor mesela.
Evet.
İşte Allah-u Teala bunları istemiyor. İstiyor ki Rabbimiz kulun kalbinde en yüksek makama sadece ve sadece kendisi, zat-ı uluhiyeti sahip olsun. Bu da normal değil mi? Biz de mesela bir anne, yani çocuğu yanına gelse ve başka diyelim ki hanımlara ilgi gösterse çocuk, annesini ihmal etse veya biz babamızın yanına gidip de babamızın elini öpmeyip başka bir komşunun elini öpsek, ona çok hal hatır sorsak falan, babamız üzülmez mi acaba? Esasında biz kendi nefsimize baktığımızda dostlarımızdan, kardeşlerimizden, eşimizden, çocuklarımızdan böyle bir bağlılığı fazlasıyla istiyoruz. Yani kul olarak biz istiyoruz. Yani diyelim ki evet, çocuğumuzun bize bağlı olmasını, bizi arayıp sormasını, her gün efendim hal hatır sormasını istiyoruz. Çünkü onu diyoruz biz dünyaya getirdik, şöyle yaptık, böyle yaptık falan. İyi de yani sen bu yaptığın bütün işleri Allah'ın sana verdiği imkanlar ile yaptın. Bir de Rabbimizin bize hiç yoktan var edip hiçbir hakkımız, istihkakımız yokken sağlık, afiyet, saç, sakal, ne bileyim bütün azalarımızı güzelce bize hediye etmesi, ömür vermesi, bunların yani karşılığına bizim acaba ne yapmamız gerekir? Bugün maalesef en büyük sıkıntımız biz yani hani bir Türkçe'de söz var. Bir kuru kahvenin 40 yıl hatırı olur. Birisi bize bir kahve ikram etse onun o ikramını kolay kolay unutmayız.
Evet.
Ama Rabbimizin ikramlarını unutur, onu gönlümüzde kaçıncı sıralara atıyoruz çoğu zaman maalesef. Şimdi nasıl mesela Allah-u Teala'nın sevgisini alt plana atıyoruz? Şöyle oluyor, bir yerde Allah'ın bir emri ihlal ediliyor. Bir haram işleniyor mesela. Bizim de gücümüz yetiyor aslında orada uyarmaya ama ya şimdi söylersek burada kötü insan oluruz. İnsanların bana olan sevgisi azalır. Ne bileyim beni dışlarlar. Yani halbuki kendi menfaatimiz mesela kendimizi çok seviyoruz değil mi? Kendi menfaatimize ufacık bir zarar gelse trafikte birisi önümüze geçiverse mesela korna basıyoruz, kavga etmeye kalkıyoruz. Niye? Çünkü orada benim hakkım var.
Evet.
Kimse benim önüme geçemez diyoruz. Ama bir yerde Allah-u Teala'nın emirlerinin önüne geçiliyor. Haramlar işleniyor mesela. Sesimizi çıkarmıyoruz. Demek ki bizim yani Allah-u Teala'ya verdiğimiz kalbimizdeki yer maalesef farkına varmasak da çoğu zaman Allah-u Teala'nın bizden istediği şekilde olmuyor. O yüzden Allah-u Teala ne yapıyor peki? Bizi zorla bu sevdiklerimizden vazgeçiriyor. Nasıl vazgeçiriyor mesela? Diyelim ki çocuğumuzu çok seviyoruz. Ondan vefa görmüyoruz. Eşimizi çok seviyoruz. O da bizim mesela kalbimizi kırıyor. Belki Allah-u Teala bunu kasten yaptırıyor. Eğer biz eşimizi, çocuğumuzu, malımızı Allah için değil de nefsimiz için seversek. Yani Allah için sevmek ayrı. İnsan evet, eşini, çocuğunu, malını Allah için sever. Musa Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Ben diyor tarikata girdim. Gözümden diyor bütün dünya sevgisi, dünya malının sevgisi gözümden silindi. Sıfır oldu, sıfırlandı. Ama diyor bir süre sonra tekrar dünya bana sevdirildi. Ama Allah için sevdirildi. Allah için kazanıp Allah için infak etmek üzere diyor malı sevdim. Şimdi bunun gibi Allah için seversen sıkıntı yok. Yani bir insan çocuğunu inşallah ileride mücahit olur, hafız olur, İslam'a kadim olur diye sever ve o niyetle itina ederse ne güzel.
Evet.
Ama çoğu zaman bencilce seviyoruz çocuklarımızı veya ailemizi böyle seviyoruz. İşte Allah-u Teala onların elinden bizi imtihana çekiyor. Hatta bir rivayet var. Ben bunu İbn-i Acibe tefsirinde görmüştüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmahat-ı Tahirat arasında en çok Ayşe anamızı seviyor. Bu herkesin malumu zaten.
Hı hı.
Onun sırası nöbetinde hep hediyeler gelirmiş. Annelerimize sık sık gelip ashaba söyle de hediyeleri sadece Ayşe anamızın evine gittiğin gece değil her zaman göndersinler. Tabi ashab-ı kiram şimdi Allah Resulü'nün Peygamber Efendimiz'i çok Ayşe anamızı çok sevdiğini bildikleri için işte yemek gönderecekler, tatlı gönderecekler, hediye gönderecekler. Hep onun sırasında gönderirlermiş. Ki Peygamber Efendimiz daha mutlu olsun diye.
Evet.
Şimdi böyle bir durum da var. Diyor ki bazı müfessirler bu iftira Allah Resulü'nün biliyorsun o Tahir tertemiz Ayşe anamıza, Ayşe validemize iftira atıldı. Gazif hadisesi var biliyorsunuz.
Hı hı.
Diyorlar ki Allah-u Teala bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i hani zelle oluyor ya peygamberlerde uyarmış oldu. O sevgiyi birazcık daha sınırlandırmasını istemiş olduğu gibi yorum yapanlar da var. Ha biz bunu kabul veya reddetmek durumunda değiliz ama böyle bir şey de var. Yani Allah-u Teala sevdiklerimiz eliyle bize bazı ezalar, cefalar çektiriyor ki ey kulum sen bu malını çok seviyorsun ama bu malı sana fayda vermez. Allah isterse o mal başına bela olur.
Evet.
Çocuklarını çok seviyorsun ama onlara o kadar güvenme. Yarın 3-5 tane çocuğu yetiştirsin. Nice böyle anne babalar var değil mi? Çoluğuna çocuğunun ömrünü vermiş. Ama çoluğu çocuğu dönüp de annesine babasına selam bile vermiyor. Veya eşine çok böyle aşırı şekilde bağlanıp da beni unutma. Eğer unutursan ne yaparım? O çok sevdiğin eşinle senin kalbini kırdırırım. Ki dünyanın ne olduğunu anlarsın. Bu şekilde yani Allah-u Teala bizleri dünyadan soğutuyor. Hatta bence insanın böyle yaşlanmaya başladığında hastalıklar, elemlerin çoğalması da belki bundan. Ey kulum artık ben seni kendime almak istiyorum. Ama sen dünyadan ayrılmak istemiyorsun bir türlü. Yaşayacağım da yaşayacağım diyorsun. İşte dizlerin bağını çözüyorum. Efendim mideni efendim ağrıtıyorum. Kafanı işte kollarını bacaklarını falan filan. Diyorsun ki artık ya Rabbi. Ben bu dünyada yaşamak istemiyorum. Artık benim bir an önce alsan da. Şu hastalıklardan, dertlerden, yaşlılıktan, şundan bundan kurtulsam da bir cennetine girsem demeye başlıyorsun. Allah alem işte en büyük sıkıntı şeyi bu yani.
Evet.
Sıkıntıların bir sebebi de bu. Evet.
Bu makamda kurtulmayı istemek nefsini fitneye atmaktır. Nefsini tamamıyla sevgiliye teslim etmen, ondan gelen her şeye razı olman, yüz çevirmeden ve itiraz etmeden kabul etmen gerekir. İşte bu durum geçim yoludur. İstikamete ulaşmak için bütün gücünle çalışmalısın, yoksa aksaklıklar hep peşinde olacaktır.
Şimdi bu güzel bir yine paragraf oldu. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, yani sen hastalıklardan, sıkıntılardan kurtulmak istiyorsun. Hepimiz isteriz, bu normal.
Evet.
Peki diyelim ki kurtulduk, ne olacak? Bugün çevremize şöyle bir bakalım Allah aşkına. Yani nerede bolluk var? Nerede sağlık var, afiyet var?
Huzursuzluklar.
Bakıyorsunuz dini duygular, Allah-u Teala'ya olan bağlılık anında azalıyor maalesef.
Evet.
O yüzden biz hakkımıza hep Allah'tan hayırlısını isteyelim. Hepimiz zengin olmak, sağlıklı olmak, şu olmak, bu olmak istiyoruz. Ama o mala, o sağlığa, o statüye, makama, mevkiye kavuştuğumuz anda insanları tahkir ediyoruz. Rabbimizi unutmaya başlıyoruz. Yani Allah-u Teala'nın şu bize verdiği dünya nimetleri ne kadar az esasında ahirete bakarsak, değil mi?
Hı hı.
Yani bir kulun bütün ömrü krallık, padişahlık içinde geçse belki cennetteki bir saniyelik Allah'ın bize ikramlarının %1'i, binde biri bile olamaz. O yüzden bunları hemen unutuyoruz. Azgınlığa, sapkınlığa başlıyoruz. Bu sebeple derman arardım derdime, derdim bana dermanımış diyor ya.
Evet.
Yani biz çoğu zaman dermanın, Allah'a vuslatın şartlarının gariplikte, fakirlikte, acizlikte olduğunu unutuyoruz. Yani bu demek değil ki Allah'tan afiyet, sağlık istemeyelim, fakirlik isteyelim demiyorum. İsteyelim ama bunları elde edip de Allah'a gerçek kul olan insan sayısı çok çok çok çok az.
İsteyelim ama hayırlısını isteyelim.
Hayırlısını isteyelim. Ya Rabbi diyelim, bize şükredemeyeceğimiz nimeti verme. Nimet ver. Ama ne olur ne olur o nimetin şükrünü eda etmeyi bize nasip eyle. Yoksa Allah göstermesin, karunlaşır gideriz. Allah verir verir verir. Verdikçe biz de Rabbimiz daha çok unuturuz. Mescide devamımız azalır. Namazları aksatmaya başlarız. Özel hobiler geliştirir. Böyle paramızı geçenlerde bir düğün gördüm. Yani çok üzüldüm. Böyle lüks bir düğün. Açık havada yapılıyor. Bir benzinliğin arka bahçesinde. Ben de arabamla geçiyorum. Orada güzel bir mescit var biliyorum. Şurada diyeyim namaz kılayım. Arabamızı park ettik. Yani kapalı bir gelin. Demek ki müsedeyim bir dindar bir aile. Anlaşılan o. Ama canlı caz müziği yapıyordu. O düğünün kutlamasında.
Evet.
Dedim bu kardeşlerimiz orta halli Müslüman olsalar böyle bir düğün yapmazlardı. Demek ki imkanları çok fazla. Ve bu imkanı Türk müziği falan anlarız da yani. Onu da hani hoş karşılamayız. İhtilat ortamı olduğu için ayrı konu ama de caz müziği. Yani bugün caz müziği Türkiye'de kim dinliyor Allah aşkına? Binde bir insan zor dinler yani.
Evet.
Çok üzüldüm. Dedim Allah-u Teala bize imkanlar veriyor. Zenginlik veriyor. Nimet veriyor. Ya Rabbi ben senin aldığım bu nimetleri senin sevmediğin en kötü şekilde harcayarak sana geri ödemesini yapıyoruz demek istiyoruz yani bunu biz. Ben açıkçası çok korkuyorum. Memleketimizdeki bu İslam'dan uzaklaşma. Düğünlerde, tatillerde bir kere Rabbimiz tamamen unutuyoruz. Yani düğünlere Rabbimiz gelmesin. Tatile de gelmesin. İstediğimiz gibi tatil yapalım. Yani şu kadar 1000 metre sahillerimiz var. Müslümanca bir hani sahilimiz yok mesela. Erkeklere ayrı bir ne bileyim, kadınlara ayrı bir sahil diye bir şey kimsenin aklından geçmiyor kardeşim. Allah binlerce kilometre deniz vermiş. Ne olur yani 3-5 kilometresini değil mi?
Evet.
Ayırabilsek. Böyle bir şeyimiz, problemimiz hiç yok. Ben korkuyorum. O kadar işte zaman zaman alışverişe mağazalara giriyoruz. Burası bir İslam beldesi değil mi? İslam beldesi olan şu 15 milyonluk şehirde herhangi bir takside, herhangi bir dükkanda, mağazada, fırında ya bir ilahi, bir Kur'an-ı Kerim çalmaz mı Allah aşkına ya? Hiç mi böyle ilahi dinlemek istemiyoruz veya bir Kur'an-ı Kerim dinlemek istemiyoruz? Hangi mağazaya girsem, hangi dükkana girsem en aşağılık kötü müzikler insanı böyle fuhşiyata, böyle lehviyata sevk eden. Fuhşiyatın kastım da şu. Şimdi bu müzikler evvelden bir sadece kulağa zarardı. Bugün maalesef o müziklerin çoğunun klip diyorlar herhalde, değil mi?
Evet.
Yani klipleri insanın ahlakını da bozacak en aşağılık görüntülerle dolu. O yüzden ben mesela berbere, evimde Allah'a şükür televizyonum yok. Çok rahatım o konuda. Ama berbere gittiğim zaman diyelim ki berber bakıyorum bir müzik açmış. İşte kapattıramayacaksak kapattırıyorum. Kapattıramayacaksak ya diyorum bir futbol maçı aç da. İşte futbolu pek yani hoşlaşmam.
En azından futbol.
En azından orada diyorum hani haram bir görüntü yok. Şimdi zaten biliyorsunuz futbol bir dogma oldu artık. Futbola olan sevgi sorgulanamıyor. Yani evet. Siz bir yerde bir Kur'an-ı Kerim isteseniz, bir ilahi isteseniz bir dükkanda, diyelim lokantaya gittiniz, ilahi CD'si hediye etseniz, inanın onu bir dakika çaldırmazlar. Bir dakika sonra herkes isyan eder. Kardeşim burası cami mi, burası tekke mi ya? Biz buraya lokantaya geldik, eğlenmeye geldik falan filan falan filan. Yani böyle çok üzülüyorum. Eğlence merkezleri olmayan yerlerde bile. Hani bir insan diskoya falan gider, o kötü yerler, anlarım yani. Zaten o iş için gitmiştir. Ya bir lokantaya yemek yemeye gidiyorsunuz. Çok başıma geliyor bunlar. Hani seyahattesiniz. Çoluk çocuk arabayı park ettiniz. Şurada bir yemek yiyelim dediniz. Ben kaç kere müdahil de oluyorum yani. Böyle durumlarda susmuyorum. Oradaki garsonlar açmışlar. Pornografik bir yayın yapan bir efendim. İşte bu müzik şeyleri var ya maalesef. Çok aşağılaşmaya başladı. Evet, evvelden hocam. Yani bu müzik yapan sanatçılar daha çok daha seviyeliydi. Kılık kıyafetleri, davranışları, oturmaları, kalkmaları. Şimdi artık seviye diye bir şey kalmadı yani.
Seviye yok, sınır da yok artık.
Seviye yok, sınır yok. Yani o kliplerde her şey ama her şey caiz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 15 milyonluk şehirde ben buradan dinleyicilerime sesleniyorum. Böyle müzik dinleyenler veyahut da iş yerlerinde. Bir de iş yerinde çaldığınız zaman bütün ümmetin günahına ortak oluyorsunuz. Açtığınızda süpermarketiniz var. Ne bileyim lokantanız var. Açtığınız böyle bir klip. Veya kafeniz var veya bir pastahaneniz var. Akşama kadar bu görüntü seyredenlerin hepsinin günahı o pastahane sahibine.
Evet.
Yani kendinlese evinde günahı kendine. Seyrettiği kendine. Ama bir de milletin ahlakı. Ben birkaç kere müdahale ettim. Diyorlar ki efendim yönetim kurulunun kararı var. Yani yönetim kurulu falanca televizyon kanalı yayınlanacak akşama kadar benim pastahanemde diye karar almış. İyi kardeşim sen bunu müşteri hizmeti için yapmıyor musun? Yapıyorsun. Yani o kadar çok böyle sıkıntı var ki Allah selamet versin. Yani şunu demek istiyorum neticede. Bolluk çoğu zaman isyankarlığı, gafleti hatta Allah'a başkaldırıyı getiriyor. O yüzden biz Allah'tan sağlık afiyet isteyelim ama Allah'ı unutturmayan bir sağlık afiyet isteyelim.
Evet.
Allah'ı unutturacaksa ne kıymeti var? O zaman hasta olmak Allah Allah dedi değil mi? Hastanelere gittiğiniz zaman hiç böyle aşırılık yapan insan yoktur. Bütün hastalar Allah Allah diye inlerler. Hapishaneye gittiğiniz zaman herkes Allah der. Ama bir düğün evine gittiğiniz zaman, bir tatil şehrine gittiğiniz zaman veya bir mağazaya gittiğiniz zaman ki buralar yani paranın, lüksün tatmin edildiği yerler hiç de kimse Allah Allah demiyor maalesef. Biz Rabbimizden zenginlik, bolluk, sağlık isteyelim. İsteyelim ama diyelim ki ya Rabbi sana şükredebileceksen ver. Şükredemeyeceksen bunu bana verip de ahirette karşıma çıkarma diyelim. Onu diyor İmam Rabbani. Sen diyor Allah'tan hep böyle iyi şeyler istiyorsun. Hastalıktan, sıkıntıdan kurtulmak istiyorsun. Ama diyor, bunlar senin için bir baş belasıdır.
Evet.
Bunu bil, ona göre Allah'tan iste. Sınırsız böyle güzellik, iyilik isteyip de ahireti unutma. Bugün işte dediğim gibi, bolluk, zenginlik bize Allah'ı unuttur. Ayet-i Kerime ne diyor? Estağfirullah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle rical vardır ki Allah erleri, alışveriş, ticaret onlara Allah'ı unutturmaz. Onlar bolluk içinde büyük bir marketin sahibidir, büyük bir mağazanın sahibidir, fabrikanın sahibidir. Yani böyle para alır, para basar. Ama bir an olsun kalbinden Allah'ı çıkarmaz. İş yerinde Allah'ın hükümleri hakimdir. Kötü manzara yoktur, haram yoktur. Rabbimize niyaz edelim de yani bize bu şuuru versin.
Amin.
Herkes bolluk istiyor. Herkes zenginlik istiyor. Ama bu zenginin ve bolluğun eğer kontrolsüz iman ile, ihsan ile olmadığında onu ebedi helake götüreceğinin farkında olmuyor maalesef.
Evet hocam. Allah'ım yoklukta seni hatırladığımız gibi çoklukta da hatırlamamızı nasip et. Şimdi 140. mektuptan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meşguliyetin çok iyiydi ancak kuvvet elde etmeden önce zayıf düştün. Fakat bu önemli ve üzülecek bir durum değildir. Eğer bu tereddütler karşısında cemiyet vesilelerine sarılırsan önceki durumundan daha güzel olur.
Şimdi tabii tarikatta zaman zaman böyle kesintiler olabiliyor. Bir kardeşimiz diyelim ki tarikata dört elle sarılıyor. Manevi yola, seyri sülüküne ehemmiyet veriyor. Virtlerini tesbihatın zamanında yapıyor, efendim sohbetlere katılıyor. Üzerine düşen vazifeleri fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyor. Ama bir süre sonra tabii şeytan boş durmuyor ki. Şeytan herkesin peşinde yani. Tutuyor bu insanı ihva ediyor. Meşgul etmeye başlıyor. Onu zayıfta düşürüyor. O yüzden bir kardeşimiz zaman zaman maneviyat yolunda değil mi? Zayıf düşerse ne yapmalı? Bu davasından vazgeçmemeli. Artık ben bu işi yapamıyorum diyerek yolu terk etmemeli.
Evet.
Israrla tekrar vazifesine geri dönüp kaldığı yerden devam etmeye çalışmalı. Tabi bugün şunu görmek lazım. Yani şeytanın en çok korktuğu kimse Allah yoluna giren insandır. Şeytan yani gafillerle falan pek uğraşmaz. Çünkü onlar der ki bugün gitseler biraz camiye, tekkeye, dergaha yarın geri gelirler. Ama bir insan ciddi olarak Allah yoluna girerse ileride bu insan inşallah veli olacaktır. Nefsini kemale ulaştıracaktır ve insanların pek çoğunu gafletten kurtaracaktır. Öyle diyor İbn Acibe. Bir insan diyor bu maneviyat yolundaki büyüklüğü faydasına göredir. Biraz maneviyatta büyüdü mü önce ailesini kurtarır. Şimdi öyle insanlar var ki camiye geliyor ama kızına, oğluna karışmıyor, hanımına karışmıyor. Evinde her türlü kötü programlar seyrediliyor mesela. Tesettüre riayet edilmiyor. Oğlanlar, kızlar sağda solda aylak aylak geziyor. Ama evin reisi, baba camiye gidip geliyor. Ne güzel. Güzel mi? Değil. Camiye dikeceksin kardeşim. Evinde İslam ahlakını hakim kılmakla sen mükellefsin. Allah-u Teala bu emir vermiş bize Kur'an-ı Kerim'de. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü gu enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, önce kendinizi, sonra ehlinizi cehennem ateşinden koruyun diyor.
Evet.
Korumuyorsan, yani camiye gitmen gelmen iyidir, hiç ömekten daha iyidir ama sana o yani tam bir netice vermez. İbn Acibe diyor ki sonra devamında, bir insan diyor ailesini kurtarır, sonra bakarsın akrabalarını kurtarmaya başlar. Komşularını, akrabalarını, yakın çevresini. Bu da bir üst makamdır. Bir insan vardır köyünü, kasabasını kurtarır Allah'ın izniyle. Tebliğ de yapar, irşat yapar, bütün köy halkını, bütün kasaba halkını İslam'a çekebilir. Bir insan vardır ülkesini, bütün memleketini kurtarır. Bir insan da vardır ki bütün dünyada hizmet eder, bütün dünyayı kurtarmaya çalışır. Bugün elhamdülillah etrafımızda, çevremizde böyle Allah dostu güzel insanlar var elhamdülillah. Bakıyorsunuz ki bir eli Kazakistan'da, bir eli efendim Burkina Faso'da, bir eli Amerika'da, bir eli Endonezya'da, böyle dünyanın dört tarafına el uzatan kitaplarıyla, eserleriyle, infaklarıyla, yaptırdığı okullarla, gönderdiği güzel insanlarla bütün dünyaya sahip çıkmaya çalışan, bütün Müslümanları kendisinden zimmetli bilen etrafımızda güzel Allah dostları var elhamdülillah. Bu da gösteriyor ki tarikatta esas olan kuvvetli Müslüman olmaya çalışmaktır.
Evet.
Hadise geçiyor değil mi? Ne diyor? Kuvvetli Müslüman zayıf Müslümandan hayırlıdır. Zayıf Müslüman da hayırlıdır. Yani bir insanın şimdi çok zayıf. Madden zayıf. Cismi, bedeni zayıf. Belki sadece farzı yerine getirebiliyor. Başka hiçbir şey yapamıyor. O da hayırlı. Allah iman ettiği sürece.
Evet.
Ama esas daha hayırlısı ayette geçtiği üzere oturanlarla değil mi? Yürüyenler, koşanlar bir değil. Cihad edenler bir değil. Oturanlar da belki kendine göre ecirli ama esas mücahitler. Allah yolunda koştular daha iyi. O yüzden sen diyor bir ara çok iyiydin diyor müridini. Tabi Allah dostları daima uyarır müritlerini. Bir ara diyor halin çok güzeldi. Allah yolunda çok koşturuyordun. Son zamanda zayıf düştün. Yani zayıf düşmesi bedenen değil. Manen. Belki zenginledi de ondan zayıf düştü. Yani çok bunlar ilginçtir. Bir adam fakirke çok güçlüdür. Zenginke çok zayıftır. Fakir iken, bekar iken belki bütün vaktini Allah'a ayırır. Sonra zengin olur, evlenir, aileye karışır. Allah'ı unutur mesela. Bu sefer diyor meşguliyetlerin seni ne yaptı? Hak'tan ayırdı diyor. Ama diyor ama üzülecek durum yok. Sen ümitsiz değilsin. Eğer kendini toparlarsan, cemiyet dediğimiz insanın kendisinin toparlanması, kendisine gelmesi diyelim. Cema, toplamak, derlemek. Hani biz bir insana sen kendine gel deriz ya.
Evet hocam.
Kendine gelip yaptığı işin farkına vararak o gafletten çıkmasıdır. Bu diyor cemiyet sebeplerine sarılırsan. Nedir cemiyet sebepleri? Ondan ben burada kısaca elimizden geldikçe açıklamaya çalışalım. Birincisi sohbetler. Güzel bir çevre. Siz bir sohbete gidersiniz. Mürşidin sohbeti olur, ihvanın sohbeti olur, bir hoca efendinin, salih bir alimin vaazı olur. Gidersiniz, ya dersin ama gafilmişim. Gideyim de Allah'a hizmet edeyim, namazımı kılayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, niyetleriniz hemen değişir. Ama yanlış bir sohbete gidersiniz, kötü bir arkadaşın yanına gidersiniz, o da sizi ehli dünya yapar. Şehvetlere seni geri döndürür. Öncelikle sohbetler. Tabi Allah'ın emirlerini, yasaklarını takip ettikten sonra sohbetler Allah'ın izniyle salih insanlar sizi kendinize getirir. O yüzden Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. Ve künü me'as sadıkîn. Allah-u Teala bize sadık olun demiyor. Direkt sadık olun demiyor yani. Sadıklarla beraber olun diyor.
Evet.
Çünkü siz kimle beraberseniz onların bütün karakteristiklerini, özelliklerini tabii olarak emiyorsunuz. Geçen bir yerde okumuştum, hatırlayamayacağım şimdi. İnsan sünger gibidir diyor. Hani süngeri şimdi ıslak zemine koyarsanız ne yapar? Oradaki suyu
çeker.
Kendiliğinden çeker. Eğer o su kaliteli temiz suysa tertemiz. Miskse misk kokar. İdrarsa idrar kokar. Bu kadar basit yani. O yüzden sohbetler, zikir halkaları, ilim halkaları insanı kendine getiren, insanı gafletten uyandıran güzel çevrelerdir. Buralarda bulunursak, mürşidin peşinden ayrılmazsak inşallah zaman zaman gelen bu tür fetretler insanın manevi kemalatına inşallahü teala zarar vermez diyoruz. O yüzden şeytana hani sen artık bu yolu yapamıyorsun, yerine getiremiyorsun. İyisin sen bırak, başka bir çevreye katıl, daha kötü bir yere git gibi bir şeytanın sesine kulak vermeyelim.
Evet hocam. Tefrika sebeplerinin cemiyet sebeplerinin aynısı olduğuna inanman gerekir. Böylece bir şey yapmaya güç kazanmış olursun. Vesselam.
Yani tefrika sebepleri nasıl, hani sohbetten ayrı kalınca hemen bir anda gaflete düşüyorsun. İyi insanları terk edince gaflete düşüyorsun. Aynı şekilde inşallah bu çevreye gittiğin zaman da anında o eski terk ettiğin iyi hallerin geri dönecektir. Aynı şeyler şartlardır yani. İnsanı gaflete götüren şartlarla insanı irfana, hidayete götüren şartlar aynı ölçüde geçerlidir demek istiyor herhalde. Allahu alem. Evet, bu herhalde bu mektubumuz.
Evet hocam, 141. mektuba geldik. 141'den devam ediyoruz. Ey muhip, kalbin hangi halde olduğunu ara sıra yaz ki onun keyfiyetini bilelim. Bu konuda mutlaka bir şeyler yazmalısın. Çünkü
çok önemli.
Bu uzaklıktan evet. Teveccühü gerektirir.
Ya bu çok önemli. Yani şimdi bir burada muhip diyor. Tabii muhip daha henüz tasavvufa girmemiş ama seven, girmek isteyen, istidadına olan kimse demek. Ya buradaki hakikaten muhip midir yoksa İmam Rabbani belki yani bunu şey olarak da bizi seven manasında da kullanmış olabilir.
Evet.
Yani diyor ki sen diyor ara sıra bana yaz ki ben sana teveccüh edeyim. Şimdi tasavvufta mürşit ile irtibat veya mürşidin tayin ettiği salih insanlarla irtibat çok önemli. Vazifeli insanlarla irtibat çok çok önemli. Bazen bir insan kendi başına bir ders alıyor. Yıllarca çekiyor dersini. Kontrole gitmiyor. Ne bileyim mürşid ile görüşmüyor. Ondan sonra ben diyor falanca tarikattan ders diyeyim. İşte şunca zamandır tesbihatım var, virdim var falan. Bunlar istenilen faydayı vermiyor. Çünkü esas fayda sohbette. Virt ile beraber, ezkar ile beraber, sohbette ve kontrolde. Yani sizi bir canlı şahıs kontrol etmezse size bir faydası olmuyor o maneviyat yolunun. O yüzden diyor ki sufiler, şeyhin hayatta ve diri olması lazım. Ölü insandan, hatta tasavvuf eserlerde ölü aslandan ise diri kedi yeğdir. Canlı olan bir kedi aslandan daha iyidir.
Evet.
Aslan ölmüştür, hiçbir şey yaramaz artık. Ama bir kedi her şeyden zararlı böceklerden şundan bundan her şeyden korur. Bunun gibi bazı insanlar bugün görüyoruz maalesef. Yani vefat etmiş bir zatın peşinden gitmeye kalkıyorlar. Ya vefat etmiş bir zat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Daha hani hatta hatırlarsanız değil mi? İlk Müslüman arasındaki fikri ayrılık o zaman başlıyor. Hilafet meselesinde.
Evet evet.
Daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni soğumadan ashab-ı kiram yani hemen kendi aralarına toplaşıp halife seçmeye başlıyorlar. Niye? Çünkü tabiat boşluk götürmez. O yüzden diyor ki Allah dostları pek çok insan diyor tarihte yaşamış Allah dostlarını çok sever. Mevlana çok büyük bir Allah dostuydu. İşte Yunus Emre büyük Allah dostuydu. Hüdayi Hazretleri, Azimat Hüdayi Hazretleri çok büyük Allah dostu ama bugün kalmadı. Artık bugün yok. Niye? Eski şeyhleri, mürşitleri gözünde büyütmenin sana faydası yok. Çünkü onlardan istifade edemiyorsun. Yani eserler okuyoruz tamam ama ben şimdi mesela bir dükkan açacağım. Bu dükkanda da içki satacağım belki. Yani bunu sen okuyup da bulman zor ama bir mürşidin var der ki sana kardeşim helal lokma der. Sakın ha der. Hadi bu içki meselesi çok açık, bunu her Müslüman bilir. Ama bazen böyle haram mı helal mı olduğu çok açık olmayan netameli konular var. O zaman ne yapacağız? Şeyhin başında ise, mürşidin yanında ise dersin ki ben şu falanca falanca iş yapıyorum. Der ki oğlum o işi yapma. Nitekim bugün Allah dostları nice insana böyle şüpheli işten kaçın, uzak dur. Ümmete ve hizmeti olmayan, hatta haramların işlenmesine vesile olan işlerden uzak dur diye uyarıyorlar. Bu sebeple sen yazacaksın ki mürşidine, tabii evvelden yazışmak vardı. Şimdi telefon denen bir alet var. İnternet var, e-mail var. Veyahut da eskiden görüşmek zorydı. Bir insan ancak Anadolu'dan gelir, yılda bir kere belki veya 5 yılda bir kere gelirdi şeyhini görmeye. Şimdi elhamdülillah hızlı trenler, otobüsler, uçaklar 1 saat, 1,5 saatte Türkiye'nin bir diğer ucuna çok rahat
gidebiliyorsunuz.
O yüzden bu iletişimi kesmemek lazım. Kemalat bu iletişimde. Hallerimizi arz edeceğiz. Yaptığımız işleri, diyelim ki bir işe başlıyoruz. Yani bir fabrika açacağız. Ama ürettiğimiz ürün güzel bir ürün değil. Açık saçık kıyafetler üretiyor mesela. Açık saçık kıyafetler satan bir mağaza açtık. Olur mu? Olmaz. Bakkallık dükkanı, en ufak bir iş. Bakkal dükkanı açıyoruz. Diyelim ki içki satılıyor falan filan, bira satılıyor, ne bileyim. Yani bunun gibi şüpheli, daha böyle haram açık olmayan mesela gazeteler. Bugün pek çok gazete maalesef, inanın yani adı gazete. Ben bunu da taaccüp ediyorum çok. Dünyanın çok çok yerinde bulundum. Dünyanın bütün her köşesinde gazeteler haber vermek içindir. Bizim gazetelerimiz haberden başka her türlü fuhşiyatı bilmem neyi yaymaya çalışıyorlar. Bunu satamazsın sen. Yani bugün İslam'ı yaşamak çok da kolay değil esasında.
Evet.
İşte lokanta açılıyor, lokantada içki konuyor falan filan. Ben içki koymasam diyor, lokantaya kimse gelmiyor diyor. Gelmesin efendim, sen çok kazanma yani. Milyoner olmak, milyarder olmak, lüks evlerde yaşamak farz değil ki. Orta halli evlerde de yaşayabiliriz. Orta halli arabalara binebiliriz. Yeter ki kazancımız
helal olsun.
Bu sebeple yani meşayih ile iletişim olmadan tasavvufta maneviyat çok zor. Olabilir, olmaz demiyorum. Bir insan İmam Gazali'yi okur, Mevlana'yı okur, Allah'ın izniyle istifade edebilir ama ben çok fazla görmedim. Okusa da yanlış anlıyor. Yanlış şerh ediyor. Yine nefsini yontuyor. Mevlana'yı okuyor. Oradan kendine bir sapık hayat felsefesi çıkarıyor. İbn Arabi'yi okuyor. Kendisini böyle büyük arif, arifi billah zannedip insanları yoldan çıkarıyor bazı insanlar. İlla ki bir rehber ve rehber ile sağlıklı bir iletişim şart.
Evet. Bu işin esas dayanağı muhabbet ve ihlastır. Terakki anlaşılmıyorsa üzülmek gerekmez. Çünkü ihlas üzerinde istikamet sahibi olursan seneler alan işleri saatler içinde elde edersin.
Tabii muhabbet ve ihlas diyerek İmam-ı Rabbani Hazretleri tasavvufu özetlemiş oldu. Birincisi muhabbet. Allah'a, Resulüne ve mürşidimize muhabbet edeceğiz. Muhabbet olmadan etkileşim olmaz. Biz sevmediğimiz bir insanı etkilenmeyiz.
Evet.
Sevdiğimiz bir insan neyse, kötü bir insan bile olsa, o yüzden Allah Resulü diyor ki yani bir fasığın eline bana iyilik dokunmasın ki. Siz gibi mesela birden borç para isteyeceksiniz. Gidin salih bir insandan yardım isteyin. Bir fasıktan borç para istersiniz. O da size borç para verir, biraz fazla da verir. Hatta borcunu geri de almaz. Kalbinizde o fasığa karşı bir sevgi, muhabbet oluşur. Buna bile dikkat etmek lazım. Muhabbet en önemli şey. Yani kalbimizde muhabbeti kaybedersek orada durmamak lazım. İbn Arabi bazen öyle söylüyor. Eğer diyor bir yola girdiniz, sonra kalbinizde sevgi kalmadı o yola karşı, mürşide karşı, bir süre ayrılın, tekrar o muhabbeti, o sevgiyi kalbinizde hasıl edin diyor. Yoksa muhabbet olmadan gitmenin, gelmenin hiç kimseye faydası yok. Önce muhabbet olacak, sonra ihlas olacak. Yaptığımız işleri, o maneviyat işlerini Allah için ihlasla yapacağız. Bugün en büyük tehlike maalesef, maneviyat yoluna gelen bir kısım insanlar Allah için gelmiyor. Nefisler için geliyorlar. Yani tarikattan amaç nedir? Nefsi kırmak, nefsi zayıflatmak değil midir? Tam tersine adam diyor ki şimdi ya ben diyor şuyum var buyum var falan filan ama çok karizmam yok. Bir tarikata girersem manevi sırlar, ilahi bilgiler, gaybla alakalı bilgiler falan insanların parmakla gösterdiği, saydığı, sevdiği bir insan olurum. Hiç olmak için değil. Bir şey olmak için geliyor. Hatta ben sohbetler yaparım, vaazlar ederim, şunlar yaparım, bunlar yaparım, şeyh de olurum falan filan. Ya tarikata bunlar olmak için gelinmez. Allah'a kul olmak için gelirsiniz. Kaderinizde ne varsa o da olur. İnsanlara rehber de olursunuz, mürşit de olursunuz, Allah nasip ederse. Ama bu niyetle gelirseniz daha ilk günden hubbu riyaset ile baş olayım, İnsanın önüne geçeyim, önder olayım falan filan diye gelirseniz, yani ihlas olmazsa, Allah için olmazsa yaptığınız iş, bütün işleriniz boşa gider. Nitekim bugün nice cemaatler, tarikatlar değil mi?
Evet, evet.
Hizmet grupları tarafımızda görüyoruz. Önce hizmet diyorlar, Allah'a hizmet diyorlar falan filan. Sonra bakıyorsunuz, her türlü Allah dışında ne kadar batıl, dış güç, iç güç ne varsa, şeytani güçler, onların emrine giriveriyorlar. Niye? Çünkü baş olma sevdası var.
Bir bakıyorsun hatta devlet gibi olmuş. Kendini devlet
türlü,
sanmış.
Her türlü yanlış işlerin peşinde oluyorlar maalesef. O yüzden ihlasımızı kaybetmeyelim. Bizim tek gayemiz Allah'a hizmet. Allah'ın kullarına Allah için hizmet olsun. Eğer siz Allah'ın kullarına bile hizmette bir zekat veriyorsunuz, infakta bulunuyorsunuz ama niyetiniz şu: ben şu garibe para pul vereyim de bakarsın yarın benim yardıma ihtiyacım olur, bundan yardım isterim. Veya bu adam benim malım mülkümü koruyuversin. Veya insanlar bana amma iyi adam desinler ya. Yurt yaptırdı, Kur'an kursu yaptırdı, İmam Hatip yaptırdı. Bugün nice insanlar var. İmam Hatip yaptırıyor. Kendi çocuğunu İmam Hatip'e göndermiyor. Oldu mu şimdi? Olmadı. Malını veriyor ama canını vermiyor.
Evet.
Yani bir adama bahsetmişlerdi bir ara. Kaç tane İmam Hatip yaptırmış. Sonra dediler ki çocuğu ama dediler falanca yabancı kolejde okutuyor. Demek ki yaptırdığı o işe inanmıyor. Tam olarak inanmıyor. Yine yaptırıyor bir hayır işleri. Allah artık taksiyatını affeylesin böyle kardeşlerimizin. Bizi de öncelikle affeylesin. Biz de böyle, amin, çok gaflet işler yapıyoruz. İhlası bazen kaybediyoruz. İmam-ı Gazali diyor ki ihlas daima korunmaya muhtaçtır. Çok iyi niyetli bir iş yaptınız. Ya şöyle güzel cami yaptırayım dediniz. Niyetiniz çok halis Allah için. Ama bir süre sonra niyetiniz değişebilir. Hani meşhur o hadiste geçer. Abidin birisi duyuyor ki falanca yerde ağaca tapıyor bazı insanlar. Alıyor eline baltayı, gidip şu ağacı keseyim diyor. O niyetle yola çıkıyor. Biraz şeytan yoluna çıkıyor. Diyor ki şeytan, nereye gidiyorsun hemşerim? Diyor falanca yerde bir ağaç varmış. İnsanlar onu put edinmiş. O ağacı kesmeye gidiyorum. İzin vermem diyor. Gidemezsin. Gidersin gidemezsin. Bir güreşte tutuşuyorlar. Abi şeytanı altına atıyor. Aman diyor, dur dur. Canıma kıyma. Sana diyor bir pazarlık teklif edeceğim. Sen diyor bu ağacı gitsen kessen. Ertesi gün insanlar tekrar başka ağaç bulurlar. Dünyada ağaç çoktur. O bölgede ağaç çok. Ya diyor ben sana her sabah yastığın altına 3 altın koysam. Birini kendin harcarsın, birini ailene, birini Allah yolunda infak edersin. Daha iyi değil mi? Alt tarafı bir ağaç yani. Abi düşünüyor, taşınıyor. Ya diyor fena fikir değil esasında. Hakkında ağaç kessen başka ağaç bulurlar. Dünyada put çoktur. Sen putperest olduktan sonra tapacak put çok maalesef. İyisi mi diyor ben böyle yapayım. Tamam diyor, anlaştık. Geri dönüyor. Bir gün, 2 gün, 3 gün altına gelmeye devam ediyor. Bir gün gelmeyince tekrar baltayı alıp kızıp o ağacı kesmek için yola çıkıyor. Şeytan tekrar karşısına durup hayrola hemşerim nereye gidiyorsun? O diyor ağacı kesmeye gidiyorum. Çünkü sen pazarlığı yerine getirmedin. Bir güreşiyorlar. Bu sefer şeytan onu alt ediyor. Ya diyor geçen ben seni yenmiştim, ne oldu? Niyetim aynı niyet. Yok diyor, geçen sefer Allah için o ağacı kesmeye gidiyordun. Bugün ise paralar gelmediği için o ağacı kesmeye gidiyorsun. Şimdi bugün de niyetlerimiz çok çabuk değişiveriyor. Pek çok dini işleri bir süre bir süre bakıyorsunuz ki dünya için yapıyorsunuz.
Evet.
Yani dini ticarete alet ediyorsunuz falan filan. O yüzden niyetimizi daima koruyacağız. İhlasımızı daima koruyacağız. Tarikatta da böyle. İhlasla gelirsin, Allah için tarikata girersin. Allah'a iyi kul olayım diye. Bir süre sonra çevren genişler falan filan falan filan. Hadi bir de ticaret yapayım. İhvan ile ticaret yapayım. Onlardan para kazanayım diye aklına gelir. Şeytan aklına getirir. Etrafında o kadar insan var der. Ortak ol, ev yapın, bina yapın, arsa alın falan filan. Tabi bunlar olmaz. İhlasımız, biz tarikata Allah için geliyoruz. Maddi çıkar, iş kurmak, ticaret yapmak, çevremizi genişletmek için de gelmiyoruz. Bunu da bilelim inşallah. Niyetlerimizi başında, ortasında, sonunda daima kontrol edelim ki yanlış bir iş yapmayalım diyorum. Bunu muhterem dinleyicilerimize arz ediyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet, değerli dinleyenler, bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla Bir Hacegan'dan Mektuplar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.